Ayrım 6.
Nail Çakıra'nın bana özenle hazırladığı güzel bir armağan olan evimin, Bodrum'un bu genel çirkinleşmesinden payına düşeni alması kaçınılmazdı elbette. Bodrum'a dadanan turistleri ikiye bölerim. Darbukasız turistler ve darbukalı turistler. Darbukasızlara bir diyeceğim yok. Hatta saygım vardır onlara. Bodrum'un eski güzelliğini hisseden insanlardır onlar. Oraya ilkbahar ya da sonbaharda gelmeyi yeğe tutarlar. Büyük kentlerin tozundan, dumanından, pis kokularından kurtulmanın sevinci içinde kumsalda yürürler, hayran hayran kaleyi seyrederler. Akşamları gürültüsüz barlarda bir iki tek içip sessizce keyiflenirler. Darbukasız turistler arasında Bodrum'a tek başına gelen kadınlara özellikle yakınlık duyarım. Sabah erkenden Bodrum'un boş sokaklarında yürürken yüzlerinde bir çeşit huşu vardır. Ancak 5-10 gün sürecek özgürlüklerinin tadını çıkardıkları besbellidir. Kim bilir ne kadar tatsız işlerde çalışıyorlar, kim bilir aile koşulları ne denli güç, kim bilir kocalarından çocuklarından neler çekiyorlar diye düşünürüm hep. Darbukalı turistlere gelince, yaz ayları ve bayram tatillerinde Bodrum'u istila eden barbarlar sayarım onları. Güzel olduğu için değil, moda olduğu için gelirler Bodrum'a. Sürüler halinde kimi zaman darbuka çalarak, bağıra çağıra sokaklarda gezerler. Denize, teknelere, batan güneşlere bakmazlar. Kışlarını bunlara çevirip yoldan geçenleri seyrederler. Dünyanın en güzel müzelerinden biri olan kaleyi gezmek akıllarının kenarından bile geçmez. Her gece diskolara giderler. Gürültü, daha çok gürültü duymak, ellerinden geldiğince kendileri de gürültü yapmak başlıca keyifleridir. İnanılır gibi değil ama bir bayram tatilinde bunlar yüzünden Hadigari'nin önünde trafik tıkanmış bir gece. Araba trafiği değil, yayalar trafiği. Kalabalık ne ileriye gidebiliyormuş ne de geriye. Bir trafik polisi gelmiş, ancak teker teker geçebilecek bir yol açmış orada sıkışıp kalanlara. Yazları Bodrum'u işgal eden barbarlar yalnız gürültü etmekle kalmazlar, sanki sürekli açmışlar gibi sabahtan akşama kadar durmadan bir şeyler yemeye de meraklıdırlar. Bu yüzden Bodrum irili ufaklı yiyecek satan yerlerle dolar. Köfte, lahmacun ve döner kokuları dört bir yana siner. Yollarda bağıra çağıra yürürken hep bir şeyler kemiren, değişik milletlerden insanlar görürsünüz. Zaten barbarlar derken yalnız bizim yerli barbarları kastetmiyorum. Bir Haziran gecesi o sırada küçük olan torunum Yunus, yiyecek ve içecek satan 150'den çok yer gördüğünü söyledi. Çocuğa inanmadım. Halikarnas diskodan kalenin önüne kadar saya saya yürüdük. Bir kilometrelik yolda tam 171 tane irili ufaklı lokanta, bar, meyhane, lahmacun ya da sandviç satan büfe, dondurmacı, pastane, lokmacı filan bulunduğunu gördük. Ekim ayında darbukalı turistlere hizmet veren o uydurma lokantaların bir kısmı ve büfelerin çoğu kapanınca, içine biraz da kin karışan vahşi bir haz duyarak yürürüm gürültülü kalabalıktan arınmış Cumhuriyet Caddesi'nde. Oh ne güzel, şurası da kapanmış, burası da kapanmış derim kendi kendime. Hele Gas Station adlı bir disco vardı ki temelli kapandığını öğrenince keyfimden dört köşe oldum. Çünkü ömrümde bu kadar çirkin bir lokal görmemiştim. Önünde paslı bir benzin sayacı, sayacın yanında da tenekeden yapılmış koskocaman iki kirli bidon vardı. Yerler sanki bir kasap dükkanıymış gibi beyaz karolarla döşenmişti. Herhalde ahım tuttu da bir daha hiç açılmadı o sakil disko. Bayağılıkla züppelik çoğu zaman el ele gittiği için Bodrum'da dükkan ve lokallerin çoğunun adı İngilizcedir. Bütün kuyumcuların vitrininde jewelry yazılıdır. Gözlükçüler güneş gözlüklerini sunglasses diye satar. Bir pastanenin adı Ladies Patisserie'dir ve benzeri. İkisi de Mehmet adını taşıyan iki kişinin diskosu, Mehmet ile Mehmet değil, M&M'dir ve bu Mehmetler İngiliz ya da Amerikalıymış gibi M&M okunur. Her yere İngilizce ad vermek merakı kimi zaman müstehcenliğe kaçan gülünç yanılgılara da neden olur. Örneğin lokma satan bir büfenin vitrininde Sweet Balls yazılıdır. Oysa İngilizce'de Balls halk arasında haya sözcüğünün karşılığıdır. Kimi barlar Lady Diana gibi düpedüz züppe adlar taşır, Kimileri de Rixbar ya da Vivaldi Bar gibi daha çok entel züppelere çekici gelecek adlar. Oysa yazın o barlara dadanan züppelerin ne Casablanca filminden haberleri vardır ne de barok müzikten. Bar sahipleri entelliğe başvurdukları gibi cinsellikten de yararlanırlar. Örneğin bir barın önündeki ilanda kocaman harflerle orgazm sözcüğünü gördüm. Allah Allah, bu ne dedim kendi kendime. Yeni bir kokteylin adıymış meğer. Bir kadın genç barmenin karşısına dikilip "Ver bana bir orgazm" derse delikanlı durumun komikliğini anlayıp güler mi acaba diye düşündüm. Bir süre sonra başka bir kokteyl adı çıktı karşıma. Sex on the Beach, yani kumsalda cinsellik. Ünlü saat markalarının mükemmel taklitlerini satan bir tezgahın önünde gördüğüm Genuine Fake Watches, gerçek sahte saatler, bu İngilizce ilanların en esprilisiydi. Ama bu nüktedan saat satıcısının bunu neden Türkçe değil de İngilizce yazdığını gene anlayamadım. Darbukalı turistlerin özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde Bodrum'un başına açtıkları belaların en korkuncu gürültü sorunudur. Bodrum'a ilk yerleşen İstanbullulardan biri olan arkadaşım Müntekim Ökmen, bu belaya dayanamayıp kumsaldaki güzel evini sattı, İstanbul'a geri döndü. Benim de yazın Bodrum'dan kaçmamın başlıca nedeni gürültüdür. Çirkin seslerle söylenen çirkin şarkıları ancak külüstür otobüslerle neredeyse 20 saatte Bodrum'a giderek dinlemek zorunda kalırdık eskiden. Bir defasında kışın sabahın ikisinde şoför teybi iyice kısmış bunları dinliyordu. Benim de sinirlerim bozuluyordu ama adam uyuklamasın diye hiç itiraz etmiyordum. Derken göbekli, bıyıklı, kel ve kelli felli bir bayın yanında oturan aşırı süslü, saçları sarıya boyalı, artist tipinde bir bayan, "Şoför bey, şoför bey, teybi iyice aç da hepimiz dinleyebilelim," dedi. Bunun üzerine ayağa kalktım, yolculara dönerek ömrümün ilk ve son seçim konuşmasını yaptım. Şöyle dedim: "Kendi evimizde bile gece yarısından sonra gürültü yapamayız. Durumu oya koyacağım şimdi. Eğer çoğunluk bu bayan gibi teybin sesinin yükseltilmesini isterse otobüs duracak, ben de hemen ineceğim." Gözüm öyle dönmüştü ki kışa kara aldırmadan gece yarıları Sındırgı Dağı'nda ne yapacağımı düşünmeden otobüsten inmeye sahiden kararlıydım. Bir öğretmen olarak tüm otoritemden yararlanarak öfkeli gözlerimi yolculara diktim. "Oyları toplayacağım, bu bayan gibi düşünenler ellerini kaldırsın," dedim. O bayandan başka hiç kimse elini kaldırmıyor, korkuyla öğretmen hanıma bakıyordu. Bayan elini kaldırması için kelli felli bayı dirseğiyle sürekli dürtüklüyor ama adam elini gene de kaldırmıyordu. Şoför bile öyle etkilenmişti ki teybi tamamıyla kapattı ve güzel bir sessizlik içinde Bodrum'a vardık. Eskiden otobüsler gürültülü, Bodrum sessizdi. Şimdi ise tam tersi oldu. Otobüsler sessiz, Bodrum gürültülü. Dostum Cahit Kayra, Hoşça Kal Bodrum kitabının ilk bölümünde Bodrum Senfonisi adı altında bu akıllara sığmaz gürültünün özelliklerini, boyutlarını ve çapraşıklığını büyük bir ustalıkla ve ayrıntılı olarak incelediği için bunu bir kez daha anlatmaya kalkmayacağım. Gürültüye karşı açtığım savaşa kısaca değinmeden önce eski öğrencim ve arkadaşım Ferdi'nin aynı savaşta şahane bir taktiğini açıklamak istiyorum. Ferdi bir sabah bakmış ki o sırada oturduğu evin karşısında pansiyon işleten bir hatun dama bir hoparlör yerleştirmiş, bütün mahalle arabeskle inliyor. Mükemmel bir müzik seti olan müzik meraklısı Ferdi, penceresini açmış, oraya birer metre boyunda iki ses yükselticisi yerleştirmiş, başlamış bah çalmaya. Ferdi'ye arabesk dinlemek ne denli eziyetse, pansiyoncu bayana bah dinlemek o denli eziyet olduğundan damdaki hoparlör dakikasında sökülmüş. Gürültüye karşı savaşımda kimi zaman uygar ve demokratik yöntemler kullandım. Örneğin imza topladım, belediye başkanlarını, kaymakamları, polis müdürlerini, sıkı yönetim sırasında komutanları ziyaret edip nazik ricalarda bulundum. Kimi zaman da savaş hilelerine başvurdum. Memleketimizde kadınların borusu pek ötmediği için zaten kalın olan sesimi büsbütün kalınlaştırarak, erkek sesiyle ve akademik ünvanlarımı da vererek, gece yarıları karakollara telefon edip belirli bir diskonun hoparlörlerinin biraz kısılmasını istedim. Motosikletli bir ekibi hemen oraya gönderiyoruz beyefendi, hiç merak etmeyin dediler. Ama gürültü sabahın 4'üne kadar gene devam etti. Ancak bir tek gece gerçekleri söylemekten korkmayan dürüst bir polis, "Beyefendi boşuna uğraşıyorsunuz, çaresi yok, bunlar kudurmuşlar," dedi. Gel gelelim Evren Paşa, bizlerin yıllarca uğraşıp hep yenilgiye uğradığımız sorunu bir tek kez telefon ederek hallediverdi. Kendileri askeri kampta kalıyorlarmış. Ünlü bir diskonun gürültüsü iki koyu aşıp Bodrum'un bir ucundan öteki ucuna vararak uykularını kaçırmış. Evren Paşa hemen kapatın şunu diye buyurmuş. Emir emirdir. Disko birkaç gün kapalı kaldı ve bu arada gürültüsünün bütün Bodrum'a yayılmasını engelleyen teknik düzenlemeler hızla yapılıverdi. Böylece Evren Paşa ömründe ilk ve son kez bir işe yaramış oldu. Oysa bu disko güçlüydü. Yalnız sesiyle değil, sıkı yönetim kurallarına uymamak açısından da güçlüydü. Öyle güçlüydü ki 12 Eylül 1980'in ilk günlerinde gece 11'den sonra sokağa çıkma yasağı varken bütün Bodrum belediye hoparlörlerinden özel bir iznin ilan edildiğini duydu. Her ne kadar gece saat 11'den sonra sokağa çıkmak yasaksa da adını verdiğimiz diskodan çıkıp evlerine kendi arabaları ya da diskonun önündeki taksilerle dönenlere sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını bildiririz diyordu belediye hoparlörleri. Vahşi kapitalizm yüzünden Bodrum'da öyle akıllara sığmaz durumlar oluyor ki becerikli iş adamlarımızın günün birinde kaleden yararlanıp gerekirse de bir kısmını yıkarak orada 5 yıldızlı ve olimpik boyda yüzme havuzlu bir otel dikeceklerinden gerçekten korkmuştum bir ara. Oysa Bodrum'da çirkinleşmeyen, hatta eskiden olduğundan daha da güzel olan bir tek yer kaldı, o da Bodrum Kalesi. Müzenin müdürü, ülkemizde artık hiç kimsenin para ve paranın sağladıkları dışında hiçbir şeyi tutkuyla sevmediği bir dönemde o kaleyi tutkuyla seviyor. Kalenin daha da çok ilgi uyandırması, daha da güzel olması uğruna tüm engellemelere karşı koyarak yıllardır hiç yılmadan uğraşıp duruyor. Bodrum kalabalıklaşıyor, Bodrum bayağılaşıyor, Bodrum biçimsiz yapılanıyor, Bodrum çirkinleşiyor, Bodrum fazla gürültülü, Bodrum şöyle kötü, Bodrum böyle kötü oldu filan. Bunların hepsini biliyoruz, hepsi de doğru. Gel gelelim Bodrum İstanbul'a benziyor bana kalırsa. Onu çirkinleştirmek için ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gene de güzel kalmanın yolunu buluyor her nedense. İşte bu yüzden güneş batarken kumsalda oturup kaleye bakarken Bodrum hala ne kadar güzel diyorum kendi kendime. 4. Mavi Yolculuk. İlk mavi yolculardan biri olduğum halde mavi yolculuk deyiminden hoşlanmaz hale geldim. Çünkü mavi yolculuk lafı önce entel züppelerin sonra da herkesin diline düştü. Artık darbukalı turistler bile toplanıp darbukalı mavi yolculuklar düzenliyorlar kendi aralarında. Oysa ilk mavi yolcular Sabahattin Eyüboğlu'nun özenle seçtiği çoğu genç aydınlardı. Sadece gezmek tozmak için değil, Ege ve Akdeniz uygarlıklarının kalıntıları konusunda bilgi edinmek ve bu arada o güzel kıyıları kendi gözleriyle görmek için katılınırdı bu gezilere. Teknemiz yüzen bir seminere dönüşürdü kimi zaman. Gerekli kitapları okuyup araştırmalarda bulunan yetkili biri, gideceğimiz yerler üstüne bir konuşma yapar, o antik kentin tapınakları, anıtları filan konusunda ön bilgi verirdi. Sonra herhangi bir vasıtaya, genellikle bir kamyona doluşup oralara giderdik. Çok ayıp ama bu bilimsel incelemelere katılmamak için benim ambara ya da herhangi başka bir yere saklandığım olurdu. Ara sıra gizlice denize atlar, kıyıya çıkar, tekneden kimselerin beni göremeyeceği bir kayanın arkasına gizlenirdim. Ancak herkes uzaklaştıktan sonra ortaya çıkardım. Çünkü kalıntılara ne kadar ilgi duyarsam duyayım, öteki yolcuları ne kadar seversem seveyim, günde mutlaka birkaç saat yalnız kalmak, sessizlik içinde kitap okumak istiyordum. Hocam Sabahattin Eyüboğlu onlarla gitmediğimin farkına varınca beni fena halde azarlardı. Özür diler, uyuyakalmışım, beni çağırdığınızı duymadım gibi yalanlar uydururdum. Bu bilime meraklı, ağırbaşlı teknemiz güneş battıktan sonra gürültülü bir meyhaneye dönüşürdü. Türküler söylenir, teypten Rum şarkıları dinlenir, gecenin geç saatlerine kadar bol bol yenilip içilirdi. Ben sadece iki tek içtiğim için bir süre sonra şamatadan sıkılırdım. Birazcık yalnız kalabilmek, kafamı dinlendirebilmek için arkadaşlardan kaçardım. 16 metrelik teknede kendime gizli bir yer bulmaya çalışırdım. Hatta böyle bir yer bulamayınca bir maymun gibi direklerin tepesine tırmanıp oraya tünediğim bile olurdu. Sabahattin ortadan yok olduğumun farkına varınca, "Mina, hemen gel, hep beraber olmak için buradayız," der, gene beni azarlardı. Bir de öğle rakısı faslı vardı. Tentenin altında küçük bir çilingir sofrası kurulur ve ancak kodamanlar, yani Sabahattin, Müntekim Ökmen, Şadi Çalık, Melih Cevdet gibi belirli bir yaşta olanlar öğle rakısı içerdi. Yaş açısından benim de kodamanlar arasında yer almam gerektiği halde öğleyin içmek bana ters gelirdi. Sonra baktım ki kodamanlara katılmadığım için sosyal statüm, yani toplumsal konumum fena halde sarsılıyor. Kodamanlar bir masanın çevresinde koltuklara kurulmuş, efendi efendi sohbet edip içerken ben güvertenin tahtaları üstünde çoluk çocuk arasında kalmışım. Oğlum kızım yaşında gençler benimle senli benli olmaya, beni dirsekleriyle dürtmeye başlamış. Bunun bilincine varınca azametle ayağa kalktım. Ben de kodamanım, ben de rakı içeceğim dedim. İçince de anladım ki denizdeyken gündüz alkol almanın hiçbir kötü etkisi yok. Kavuran güneşin altında bir terliyorsunuz, bir denize giriyorsunuz. Alkol falan kalmıyor kanınızda. Ege ile Akdeniz'de tekne gezintilerini ikiye ayırırım. Sabahattin Eyüboğlu'ndan önce, Sabahattin Eyüboğlu'ndan sonra. Hocam Sabahattin'i yitirdikten sonra da çok gezdim o denizlerde. Ama onun başkanlığında ilk mavi yolculukların başka bir tadı vardı. Tatlı olmasına çok tatlı olmakla birlikte mutlak bir egemenlik kurmuştu teknede. Örneğin sabahları geç uyanmamıza izin vermezdi. Buraya uyumaya gelmedik der, güneşin doğuşunu ille seyretmemizi isterdi. Gerektiğinde heykeltıraş Şadi Çalık öyle komik bir sabah ezanı okurdu ki kahkahalar atarak uyanırdık. Sabahattin'in bir de gece yarısından sonra yüzme kuyu vardı. Bütün gün denize girmez, sonra bol bol yiyip içtikten sonra herkes uyurken karanlıklarda suya dalardı. Bir kalp sorunu olduğu için ben de telaşlanır, canım istese de istemese de onunla birlikte yüzerdim. İlk mavi yolculuğuma 1963'te gittim. 32 kişi Kuşadası'ndan Macera adlı büyük ama köhne bir tekneye bindik. Gece yarısından sonra yola çıktık. Zaten geceleri rüzgar kesildiğinden ancak geç saatlerde denize açılırdık her zaman. Gel gelelim bu ilk yolculuğumda rüzgarın kesildiği falan yoktu. Tam tersine öyle bir fırtına vardı ki güvertede açık havada yatan bizler, dalgalar üstümüzden geçtiği için sırılsıklam oluyorduk geceleri. Çalkalana çalkalana neredeyse batacak durumlara gelerek birkaç günde perişan bir halde Bodrum'a vardık. Beni deniz tutmadığı için herkesten daha az perişandım. Ancak bir tek kez lodoslu havada Büyükada'dan Karaköy'e geçerken deniz tutmuştu. Ama yanımdaki hiç obur olmayan ve dehşetler içinde lokmalarımı sayan beye göre tam 17 tane midye dolması yemiştim öğle yemeğinde. Neyse o deniz yolculuğunda midye dolması gibi şeyler yemediğimden deniz tutmadığı için herkesten daha az perişandım. Ama ıslak battaniyelerin altında buz kesen ayaklarım tekneye binmeden önce gittiğimiz Efes'in ılık mermerlerini özlemişti. O mermerler öyle pürüzsüzdür ki onlara ayakkabıyla basmaya kıyamadığım için yalın ayak gezmiştim Efes'te. Yolculuğumuzun bu kötü başlangıcı bizleri yıldırmadı. O sıralarda dünyalar güzeli bir yer olan Bodrum'a varır varmaz aslan kesildik hepimiz. Bu arada yolculuğa Kuşadası'ndan başlamanın yanlış olduğunu, Gökova'ya gitmek için Bodrum'dan Fethiye Körfezi'ne gitmek için de Marmaris'ten yola çıkmak gerektiğini anladık. Bana kalırsa gerçek bir mavi yolculuk Bodrum'dan başlamalı, Antalya'da hatta Alanya'da bitmeli. Gel gelelim böyle bir gezi bir aydan fazla süreceğinden para ve zaman açısından pek olası değil. Üstelik yedi burunlar sorunu var. Çok fırtınalı bir denizde sulara uzanan sipsivri kayalıklara çarpabilirsiniz her an. Bu yüzden de deniz tutan yolcular da kaptanlar da pek yanaşmazlar oralardan geçmeye. Ama bunu göze alırsanız o güzel Patara kumsalına varırsınız. Varınca da başka bir sorunla karşılaşırsınız. Çünkü Patara'nın önü açık denizdir. Sığınıp demir atabileceğiniz bir koy yoktur. Bu yüzden Patara'ya Kalkan'dan karayoluyla gitmeyi herkes yeğe tutar. Biz de ancak bir iki kez denizden gidebildik oraya. Tiyatrolu antik bir kent olan Patara, denizden sürekli gelip kıyıya yığılan kumların oluşturduğu tepelerle doludur. O kum tepelerinin altında nelerin gömülü olduğu pek bilinmez. Bodrum'dan Gökova'ya giderken her zaman uğradığımız, kimsenin oturmadığı Oraklar Adası'nda iki şeye hayran kaldım. Biri oradaki koyun inanılmaz güzellikte, yeşil ve saydam suları, öteki de karadaki farelerin yaşayabilmek için verdikleri akıllara sığmaz savaşımdı. Küçük ama İngiliz gemicilerin dedikleri gibi seaworthy, yani denize gerçekten layık bir trendilin sahibi ve kaptanı olan Mithat Bey, farelerin tekneye çıkmalarını engellemek için bizi karaya bağlayan çımanın ucuna bol bol fare zehiri sürdü. Fareler gene tekneye girip sebze ve meyve dolabına saldırdılar. Çünkü bunlardan biri kendini feda edip zehiri yermiş, ötekiler de ipe sarılıp kalan ölü farenin üstünden geçerek tekneye girmenin yolunu bulurlarmış meğer. Oraklara bir günlüğüne gittiğimizde Genco Erkal anlatmıştı. Güneş tam batarken kocaman fareler kayaların üstüne sıra sıra dizilip suları yemyeşil o güzel koya demir atan teknelere kırmızı gözlerini dikmişler, bekleyip durmuşlar. Unutamayacağım korkunç bir bekleyişti onlarınki, diyordu Genco. İki adadan oluşan orakların küçüğünde bir tek ev varken büyüğünün tamamıyla ıssız kalmasının nedeni bu farelerdir belki de. Gökova'ya giderken oraklara uğradığımız gibi dönüşte de çökertmeye uğrardık mutlaka. Bu kıyı köyünün başlıca çekiciliği Çakır Ayşe ile Paluko efsanelerinden kaynaklanırdı. Onları tanıdığımda Çakır Ayşe masmavi gözlü, olağanüstü güzel, yaşlı bir kadındı. Asıl adı Mustafa olan Giritli balıkçı Paluko da olağanüstü yakışıklı, yaşlı bir erkekti. Bir akşam çökertmede bu ikisi bizlerden biraz uzakta kuma çömeldiler, uzun uzun konuştular baş başa. Birbirlerine neler söylediklerini duyabilmek için meraktan ölüyordum. Ama öyle gizemli bir çember çizmişlerdi ki çevrelerine, onlara yaklaşmanın yolu yoktu. Eskiden mavi yolcular benim istediğim gibi Bodrum'dan Antalya'ya kadar yelken açmasalar da uzak yerlere gidip antik kentlerin kalıntılarını görürlerdi. Hocam Sabahattin'in ölümünden sonra durum değişti. Birbirinden ancak 1-2 saat uzaklıktaki koylara gitmeye, orada uzun uzun kalıp yan gelmeye alıştık. Eskiden bütün koylar ıssız, sessiz ve boş olduğundan demir atıp geceleyeceğimiz koyu seçmek bir sorun değildi. Şimdi ise yerli ve yabancı turist sayısı da tekne sayısı da öyle arttı ki, Temmuz ve Ağustos'ta denize çıkmadığımız halde her girdiğimiz koyda en azından 5-6 tekne buluyoruz. Bunların bir kısmı arabeskli, darbukalı ve şamatalı olduğundan gecemiz zehir olmasın diye onlardan kaçıp daha gürültüsüz bir yere sığınmaya çalışıyoruz. Koylarda ilginç insanlarla karşılaştığımız da oluyor. Örneğin Kaliforniyalı genç bir çiftle karşılaşmıştık 1960'lı yıllarda. Adam yazarmış. Ne yazık ki adını unuttum. Belki ünlü bir yazar olmuştur bu arada. 8 metrelik küçücük bir tekneyle ta İngiltere'den bizim kıyılarımıza gelmişler. Bir defasında geceliğin yanlarında bir tek kadın bulunmayan 6 Alman erkeği yakınımıza demirledi.